Ayrım 5.
Bu kariyerin eserine yansıttığı en önemli tema, tabii ki kanunların kaynağı meselesi olmuştur. Ona göre kanunların kaynağı akıl ve vahiydir. Aklın temel ilkeleri ise adalet ve özgürlük olmaktadır. Özgürlük, bilimin ve Avrupa uygarlığının temelidir. Hayrettin Paşa'nın dikkati daha çok özgürlük ile ekonomi arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşır. Özgürlüğün sağladığı yararlardan biri de ticari hayata bütünüyle sahip olmaktır. Çünkü insanlar mal güvenliğinden emin olmadıkları zaman onu gizleme yoluna gider ve bir daha o malı harekete geçirmek çok zor olur. Ülkede özgürlük olmasa rahat ve zenginlik de kaybolur, milleti pahalılık ve fakirlik belası sarar, üretim ve çaba düşer. İslam dünyasındaki çöküşün başlıca nedeni kanunların kaynağı olan bu temel ilkelere yüz çevirmeleridir. Avrupa'nın ileriliğinin nedeni de bu ilkelere bağlılıklarından dolayı eğitim ve bilimde ilerlemesi ve gelişmesidir. Aslında bu iki ilke Paşa'ya göre İslam'ın da temelidir. Öyleyse Avrupalıların bu temel üzerine inşa ettikleri kurumları tanımak gerekir ve bunlar hikmete uygunsa benimsenmelidir. Zira hikmet Müslümanların kaybedilmiş malıdır. Vaktiyle Avrupa onu taklit etmişti. Şimdi o Avrupa'yı taklit edebilir. Avrupa'da egemen olan düzenin ögeleri arasında adalet ve özgürlüğün yanında mesuliyet nizamının bulunması onun faikiyetinin esas nedenlerinin biri olmaktadır. En mükemmel insanın bile zaman zaman heveslerine, ihtiraslarına kapıldığı olur. Liyakatlı bir hükümdar için ümmetin umuru hükümete iştiraki, vükelanın mesuliyeti, hükümet işlerinde murakabe gerçek bir nimettir. Hele hükümdar liyakatsizse böyle bir murakabeye mutlak ihtiyaç vardır. İngiltere, mecnun bir hükümdar olan 3. George zamanında en tehlikeli buhranları atlatışını böyle bir murakabeye borçlu değil mi? Tersin Napolyon için söylediği kulağımıza küpe olmalı. Tek kişinin hükümeti, hükümdarın iktidar ve ehliyeti ne kadar yüksek olursa olsun daima tehlikelidir. Fakihlerin hepsi aynı hükümde birleşir. Hükümdar bazı haklarını bir topluluğa veya bir takım insanlara vekaleten devredebilir. Demek ki yapılacak şey Saltanat-ı Osmaniye'nin eski bir kanununu tevsi ve ıslah etmekti. Bu kanun Süleyman Kanunnamesi'dir. Anlaşılacağı gibi Hayrettin Paşa, İslam dünyasının kalkınması için Avrupa'nın uyguladığı ve istişare esasına dayalı hükümetler modelinin tesis edilmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. Paşa, bütün modernist İslamcılar gibi bu yöntemin temelini İslam'da, asr-ı saadette, daha doğrusu peygamberin kendi uygulamasında, sünnette bulmaktadır. Hayrettin Paşa, özgürlüğün önemli parçası saydığı iktisat alanında tamamen Ricardo, Adam Smith, Say ekolünü izlemektedir. Devletin iktisadi hayata her türlü müdahalesini reddeder. Devletin asli görevi güvenliği sağlamak, çalışmayı ve üretmeyi teşvik etmek ve sanayinin gelişmesi için yollar, sergiler açmak ve korumacı bir gümrük politikası uygulamaktır. Paşa bu devlet anlayışının İslami anlayışla çelişmediğini söyler. Zira her ikisinde de en iyi devlet, en az harcayan ve asgari düzeyde vergi toplayandır. Bu görüşler Hayrettin Paşa'nın liberal burjuva görüşlerin, daha doğrusu Fransız ihtilalinin sloganlarının etkisi altında bulunduğunu gösteriyor. Bu çerçevede Paşa, Tahtavi'nin görüşlerini bir adım daha ileri götürerek bir uygulayıcının bakış açısından işlemiş ve ayrıntılı hale getirmiştir. Osmanlı Türkiye'sinin tanzimat bürokratları ve aydınları bu görüşlerin doğrudan etkisi altında kalmış olamazlar. Onlar ayrı bir kanaldan benzer noktalara gelmişlerdir. Yalnız Tahtavi onları da aşarak Orta Doğu'da 20. yüzyılın milliyetçilik akımlarına temel olmuş sayabileceğimiz fikirleri üretti ve kendi ülkesinin İslam öncesi tarihine eğilerek ilk örnek oldu. Tahtavi ve Hayrettin Paşa'nın fikirleri doğrudan doğruya Afgani ve Abdul gibi İranlı ve Arap ulemayı etkilemiştir. Çünkü Tahtavi ve Hayrettin Paşa çöküş halindeki İslam dünyası ile yükselen ve egemen olan Batı arasındaki çelişkinin çözümünü İslami teolojinin içinden çıkarılan çarelere temellendirmişlerdir. Afgani ve Abdul'un aktivist fikirleri ve bir anlamda siyasal modernleşmenin anayasacı özünü desteklemeleri 2. Abdülhamit dönemi Türk aydınlarını etkilemiştir. Ayrıca özellikle Afgani'nin eğitime ve milliyetçi duygulara verdiği önem kendisini Rusya Müslümanlarının aydın kesimi üzerinde de hissettirmiş olmalarıdır. Bunun en canlı örneği Kırımlı İsmail Gasparalı olmuştur. Şimdi Cemalettin Afgani ve onun çizgisini izleyen aydın ve devlet adamlarının fikir temellerini inceleyelim. Daha önce belirttiğimiz gibi İslami modernleşmecilik Cemalettin Afgani ve Muhammed Abdul'un görüşlerinde aktivite kazanmıştır. İslam düşünce ve siyasetini, dolayısıyla İslam dünyasının aydınlarını modernleşme çerçevesine çeken üç önemli batılı kaynak vardır. Bunlardan ilki misyoner faaliyetleri, ikincisi doğrudan doğruya etki alanı genişleyen batı düşüncesi ve üçüncüsü de batılıların dar anlamda İslam, geniş anlamda doğu araştırmaları yani oryantalistliktir. Bu etkilerin doğal sonucu İslami çevrenin sorunların halledilmesi için yeniden yapılanmaya gidilme gereği kanısına varması ve bunun için batıdan iktibasın meşrulaşması oldu. Burada İslam'ın zayıfladığının kabulü gibi çok güç bir durumu aşmanın yolu aslında birkaç yüzyıl önce batının İslam dünyasından ödünç aldığı şeylerin yeniden elde edilebileceği zeminin yine batı uygarlığı olduğunu düşünmekti. Burada bir sorun karşımıza çıkıyor. Modernleşmecilik dışında da İslam dünyasında var olan yenileşme eğilimi kendini Vahhabilik gibi tam anlamıyla fundamentalist hareketlerde göstermiştir. Farklı olan bu tür akımların batıdan alınacak hiçbir şeyin olmadığına tamamen inanmaları ve kurtuluşu teori ve pratikte bütünüyle asr-ı saadete dönmekte bulmalarıdır. Modernleşmecilerin paradoksu da bu olguda yatıyor. Batıdan almak ve İslam'ın yaşama biçiminde, ahlaki ilkelerinde asıla dönmek. Batının sunduğu modernleşme kanallarını benimseyen ve bununla çatışır biçimde asr-ı saadetin dayanışmacı ahlak dünyasına geri dönmeyi dileyen İslami modernizm bu sorunu aşamadığı gibi bugüne de taşımıştır. Bu çerçevede sorunu Badeau'nun ifadesiyle bizler kendimizi ve toplumumuzu nasıl modernleştireceğiz sorusuyla ortaya koyan İslami Renan ve Muir gibi polemikçilere karşı savunma ihtiyacı da duyan Müslüman modernleşmecilerin bir anlamda hem öncüsü hem de tipik örneği Cemalettin Afgani 1839-1897'dir. Afgani, Batı'nın bütün yönleriyle Orta Doğu'ya sızması sonucu ortaya çıkan sorunları karşılamak üzere geleneksel İslam düşüncesini yeniden yorumlamaya çalışan ilk önemli önderlerden biriydi. Afgani, modern dünyada yaşayabilmek için gerekli olan pragmatik değerleri sürekli vurgulayan ve hem saf gelenekçiliği hem de eleştirisiz olarak Batı'nın taklit edilmesini reddeden ilk kişi olmuştur. Bu pragmatik değerler siyasal aktivizmi, insan aklının özgürce kullanımını ve İslam ülkelerinin siyasal ve askeri alanda güçlenmesi ilkesini içermekteydi. Düşman Batı'dan bu değerlerin iktibasına karşı çıkan İslami geleneğin içinde bu değerleri arayan Afgani, Batılı değerlere uyum sağlamaları neredeyse olanaksız görülen gelenekçi Müslümanlar üzerinde bir etki sağlayabilmiştir. İslam'ı Batı karşısında yeniden güçlü kılmayı birinci amaç olarak kabul eden Afgani, temel ilgisini eğitim reformu üzerinde yoğunlaştırmıştı. Bunun yanında bir çeşit İslami humanizmle Renan gibi Batılılara karşı tezler savunuyor ve pro-modern yenileşme hareketleriyle 19. yüzyıl Avrupa etkisinin bileşkesi olan bu humanizm anlayışında bu dünyada insanın toplumsal ve ahlaki bakımdan yüceleştirilmesini, refaha erdirilmesini amaçlıyordu. Batı'ya karşı İslam'ı savunurken en önemli vurgulardan biri de İslam'ın akla ve bilime karşı olmadığını kanıtlamaktı. Bu kanıtlama çabasını Afgani ile birlikte başlatıp sürdürenler Mısır'da Muhammed Abduh ve Hindistan'da Seyyid Ahmet Han olmuştur. Bu çaba İslam ümmetini taklitten uzaklaştırarak İslam'ın kaynaklarına eğilmeye ve artık yok sayılamayacak bir etki ve meşruluğa sahip olan bilimle dini uzlaştırmaya çağırıyordu. Muhammed Abduh 1845-1895 imanla bilimi ayrı kategoriler halinde ele alarak birbirleriyle çatışmadıklarını ispat yoluna gitmiştir. Abdül, İslam'la aklı uzlaştırmaya dönük bu ortaya koyuş biçimini, bu uzlaşmanın aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu belirterek daha ileri götürmektedir. Abdül'ün görüşleri, gelişme olanaklarını araştırmakta ama geçmişle hal arasındaki bağın kopmamasında güvence altına almaktadır. Seyit Ahmet Han, 1817-1898, daha farklı biçimde geleneksel İslami yoruma yaslanmak yerine İslam felsefecilerinin dayandıkları ana ilkelere yönelerek İslam'ın yeniden ifade edilmesine değil, İslam'la yeni fikirlerin kaynaştırılması gereğini vurgulamıştı. Seyit Ahmet doğrudan doğruya yeni bir kelama olan ihtiyaç üzerinde duruyordu. Ayrıldıkları noktalar ne olursa olsun her iki modernist de halk katında sufiliğin oynadığı rolü yani folk İslam'ının dayandığı temelleri yıkmaya uğraşıyorlardı. Seyit Ahmet keramet ve mucizenin her türlüsünü nebevi olanlar da dahil reddederken Abdül peygamber katında mucizenin varlığını koruyarak geleneksel peygamber tasvirini yıkmamaya çalışıyor fakat bunun dışında folk İslam'ının içerdiği her türlü gizeme ve sözde keramete karşı kesin tavır alıyordu. Bu modernistler için modernleşme önündeki en önemli engellerden birisi de hadislerdi. Seyit Ahmet Han bu engelin ortadan kaldırılmasında doğrudan doğruya hadisleri reddetme yolunu seçti. Abdül daha temkinli davranarak hadislerde ayırıcılığa gitmeyi ve peygambere aidiyeti kuşkulu hadislere uymama serbestliğini yerledi. Bütün bunların yanında Abdül, İslam'ın ileriye dönük bir uygarlığın temeli olduğunu, Hristiyanlığın kilise ile durağanlaşmış yapısına karşı akla dayalı bir gelecek uygarlığını yaratmaya İslam'ın aday olduğunu ileri sürmüştü. İslam dünyasında Batı karşısında yenilgi ve gerilik duygusu egemen olduktan sonra ilk anda başvurulan askeri önlemlerin yetersiz kaldığı görülmüştü. Askeri önlemleri besleyecek bir yeniden siyasal örgütlenme ve buna esas teşkil edecek bir toplumsal reform ve ekonomik gelişme paketi gerekiyordu. Bu çerçevede siyasal reforma dönük ilk çağrı yine Cemalettin Afgani'den gelmiştir. Afgani'nin siyasal düşüncesinde yer tutan en önemli ögeler İslam dünyasında birlik ve halkçılık ilkeleriydi. Batıya karşı birlik gerekliliği tartışılmaz bir öğeydi. Fakat halkçılık yeni bir kavramdır. Halkçılık görüşü Batı gücü karşısında ancak halk iradesiyle oluşan anayasaya dayalı hükümetlerin güçlü, sürekli ve gerçek bir teminat olabilecekleri gerçeğinden doğmaktadır. Bu meyanda Afgani'nin anayasacı görüşleri Mısır'da Arabi Paşa ayaklanmasına, İran'daki anayasa hareketine ve Türkiye'li aydınlara doğrudan etkide bulunmuştur. Afgani'de halk iradesi teması İslam dünyasına yabancı olan milliyetçilik duygusunu da harekete geçirmiştir. Bu bakımdan Afgani zaman zaman birbiriyle çelişen pan-İslamizm ve milliyetçilik fikirlerinin gelişmesinde birinci kaynaktır. Güçlü pan-İslamcı eğilime karşılık İslam dünyasında milliyetçilik hızla yaygınlaşmıştır. Siyasal anlamda bir ideoloji olarak milliyetçilik pan-İslamizmin amaçladığı çok geniş bir birlikten ziyade sonuçta egemenlik hakkını elinde tutan bir ulus devlet biçimini öngörmektedir. Burada not edilmesi gereken nokta, Afgani'nin düşüncesinde çağının gereklilikleri ve koşullarının sınırladığı bir perspektifle dinsel duygunun, ulusal duygunun ve Avrupa radikalizminin birbirine karışmış halde bulunduğudur. Afgani'yi Batı'ya karşı pan-İslamizmi desteklemesinin yanında her Müslüman etnik bütünlüğünü, kendi dilini ve ulusal duygusunu geliştirmeye çağıran dürtü, İslam halklarının çok büyük bir bölümünün Batı'nın sömürgeleştirdiği topraklarda yaşaması olsa gerektir. İslam Birliği belki de uzak bir hayalken, her halkın kendi milliyetçi eğilimine uyarak sömürenine karşı kurtuluş mücadelesi vermesi ve bu yolla ilk adımda kendi ulus devletini kurması onun için de akla yakın olmalıdır. Afgani ve Abdül'ün fikirlerinin yayılmasında Kahire'de yayınlanan Aylık El Manar dergisi ve onun editörü Raşit Rıza çok önemli bir rol oynamıştır. Bu dergi 35 yıldan fazla bir süre yayım hayatında kalabilmiştir. Rıza'dan başka Afgani ve Abdül, reformizminin Arap dünyasındaki yayıcıları arasında Mısırlı Abdullah Nedim, Lübnan'da Abdülkadir Muğrabi ve Suriye'de Şeyh Tahir El Cezayiri önem taşırlar. Bunlardan başka Arap milliyetçiliğinin aktif elemanlarından ve Abdül'ün müritlerinden Saad Zavlulu anmak gerekir. Sonuç olarak bürokratik ve resmi nitelikli modernleşme hareketini milliyetçi ve anayasacı çizgiye getiren entelektüel patlamanın temeline Afgani ve Abduh'u, bunların da öncüsü olarak Tahtavi ve Hayrettin Paşa'yı yerleştirebiliriz.